Merhaba, ben Erdi Özda.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Bu videomuzda yılın en çok beklenen telefonlarından birisi olan BlackBerry Z10'u inceliyoruz. BlackBerry çok uzun zamandır merakla beklenen yeni telefonu Z10'u tanıttı. Yeni akıllı telefonla birlikte aynı zamanda BlackBerry 10 adını taşıyan yeni işletim sistemini duyurdu. Bunların hepsinden bahsedeceğiz, ancak öncesinde akıllı telefon piyasası ve BlackBerry'nin durumundan bahsetmekte fayda var. Hani 2000'li yılların başından 2000'li yılların sonlarına kadar BlackBerry cephesinde hızlı bir yükseliş vardı. Ancak özellikle 2007 yılıyla birlikte önce Apple'ın iOS hamlesi, iPhone'un piyasaya sürmesi, ardından da çok hızlı yayılan Android ekosisteminin büyümesi karşısında maalesef BlackBerry bu tempoya ayak uyduramadı. Evet, kurumsal tarafta çok popülerler hala. Ülkemizde pek çok gencin de kullandığı akıllı telefon olmayı başardı. Özellikle bazı gençlik dizilerinde stratejik olarak yer almasıyla birlikte. Ancak genel olarak bakıldığında aynı Nokia'ya benzer şekilde BlackBerry'de de bir düşüş söz konusuydu. Şimdi çok stratejik değişiklikler yaptılar. Örneğin biz BlackBerry diyoruz ama bu aslında uzun süre markanın model ismiydi. Üretici marka Research & Motion firmasıydı. Şimdi o Research & Motion firmasını da kenara attılar. Marka da BlackBerry oldu. Modellerde BlackBerry XXX şeklinde giden isimlendirmeye kavuştular ve yepyeni işletim sistemi, yepyeni akıllı telefonlar ve yeni bir yönetim anlayışıyla birlikte pazarda yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyorlar. Bu açıdan bakıldığında da BlackBerry Z10 kritik öneme sahip telefonlardan bir tanesi. İstersen biraz teknik özelliklerinden bahsedelim. Daha sonra yazılımını anlatacağız, donanımdan bahsedeceğiz, performansına değineceğiz. Aklınızda ne kadar soru işareti varsa hepsini cevaplamaya çalışacağız.
Erdi, BlackBerry Z10'un teknik özelliklerine baktığımızda Texas Instruments tarafından üretilen OMAP4470 işlemcisini kullandığını görmekteyiz. Bu işlemci 1.7 GHz'e kadar fabrika tarafından çalışacağı belirtilse de BlackBerry Z10'da 1.5 GHz hızında kullanılıyor. İki tane Cortex-A9 çekirdeğine bulunduğu bu OMAP4470'te grafik birimi olarak ise PowerVR'ın SGX544'ünün kullanıldığını görmekteyiz. Sistemde 2 GB bellek var. Bu da hani üst seviye bir akıllı telefon için iyi bir değer, olması gereken bir değer. Ekran tarafına baktığımızda ise 720p'nin biraz üzerinde olan 1280x768 çözünürlükte bir ekranın BlackBerry Z10'da kullanıldığını görmekteyiz. 4.2 inç boyutundaki bu ekranın PPI değeri ise 356 PPI.
Tabii aynı zamanda telefonda 1800 mAh kapasiteli bir pil var. Telefonun arka kısmında 8 megapiksel çözünürlüğünde Full HD video kaydı yapabilen 30 kare saniye hızında bir kamera var. Ön kısımda da yine HD görüntülü görüşmeyi destekleyebilen 2.1 megapiksellik bir kamera var ki burada BlackBerry kuşkusuz hani kurumsal konferanslara katılmayı planlayanlar için en azından telefon üzerinden HD çözünürlükte kamera kullanarak hem arkada hem de önde HD çözünürlükte kameraya yer vermiş. Biz zaten akıllı telefon üreticileri de ön kamerada artık daha fazla önem veriyorlar.
Bir de istersen BlackBerry Z10'un depolama seçeneklerine de bakalım. BlackBerry Z10'da standart olarak 16 GB dahili bir hafıza yer almakta. Ama bu hafızayı yetersiz bulan kullanıcılar 64 GB'a kadar microSD kartlarla hafızayı arttırabilirler. Telefonun boyutlarından da bahsedelim istersen. 4.2 inçlik bir ekranı var demiştik. 16x9 yani geniş ekranlı bu yapısından dolayı aslında bugün popüler cep telefonlarına da oldukça benziyor. 137 gramlık ağırlığıyla da özellikle kullanılan malzeme kalitesinin yüksekliğinden elde gayet dolgun ve iyi bir hissiyat uyandırdığını söyleyebiliriz.
Evet, BlackBerry Z10 tasarım anlamında aslında son derece şık görünen bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Zaten akıllı telefon piyasasında da endüstriyel tasarım dili yavaş yavaş aynı şekilde bürünmeye başlamış durumda. Eski modellere nazaran daha ince ve daha uzun modellerin karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Hem iPhone 5'te olsun hem de HTC One'da olsun hep uzun, ince telefonlar var. BlackBerry tarafında da Z10'un ince ve uzun bir telefon olduğunu görmekteyiz. Tasarımla ilgili olarak benim altını çizmek istediğim ilk nokta malzeme kalitesi olacak. Çünkü hani bugün bazı akıllı telefonlar için malzeme kalitesinin o segmentteki bir telefona yakışmadığından bahsediyoruz yani. BlackBerry Z10 bunların aksine oldukça yüksek. Hani o premium malzeme ismini veren unsurlarla yapılmış bir akıllı telefon. Hani burada zaten şirketin aynı zamanda kurumları, yöneticileri hedef almasında kuşkusuz etkisi büyük. Ama hani ele tuttuğumuz zaman hem güçlü bir telefon hissi veriyor hem de son derece şık görünen bir telefon olmasının yanında hani çarpmaya ve darbeye karşı da daha korunaklı olduğunun bir işaretini, izlenimini uyandırıyor. Tabii hani özellikle darbeye karşı korunaklı yapısı ya da sertifikası yok. Ancak yine de elde tuttuğumuz zaman sağlam, güçlü bir, hassasiyet, hissiyat yarattığını söyleyebiliriz.
Evet, zaten Amerikalı firmaların, gerçi Ariyemi burada Kanada kökenli olsa da yine de o bölgenin firmalarının
kıta ülkesi
olarak değerlendirirsek Motorola olsun, Apple olsun üretim kalitesi konusunda cidden bazı standartları var ve onların altına düşmüyorlar. BlackBerry Z10'un da burada o standartların altına düşmediğini görüyoruz. Fiziksel yapısı olarak hakikaten çok sağlam, böyle elde güven oluşturacak bir yapısı var. Arka kapağının da bu kabartmalı dokusu elde gerçekten çok güzel bir tutuş hissi uyandırıyor. Zaten 137 gramlık ağırlığı da hani kesinlikle fazla değil standartlar içerisinde. O yüzden telefon şık yapısıyla beraber hafif olmasından, bir göreceli olarak hafif olmasıyla beraber güzel bir kullanım hissi, elde tutuş hissiyatı oluşturuyor.
Tabii telefonla ilgili olarak şunu söyleyelim. Ekranı 4.2 inç büyüklüğünde, ancak bu telefon kendisinden daha büyük ekran sahip bazı telefonlarla benzer boyutlarda, hem altta hem de üstte fazladan alanlara yer verilmiş. Doğası gereği de telefonu elimize tuttuğumuz zaman biraz büyük bir telefon. Belli tuşlara ulaşmak hani özellikle bayan kullanıcılar için zor olabilir. Ancak yine de çok rahatsız eden bir unsur ya da çok rahatsız eden bir yapıya sahip olmadığını da söyleyebiliriz. Telefon sol kısmına baktığımız zaman hem HDMI bağlantı noktasının hem de micro USB portunun buraya konumlandırıldığını görmekteyiz. Üst kısmında yine güç butonumuz var. Kulaklık girişimiz buraya yerleştirilmiş durumda ve mikrofon da yine üst kısma yerini almış durumda. Sağ kısımda ses açma kapama ve ortaya yerleştirilmiş yine özel butonumuz var.
Bu kontrol butonu.
Hem kontrol amaçlı kullanabiliyoruz hem de bu butonları kamera içinde değerlendirebiliyoruz. Bunu zaten birazdan anlatıyor olacağız. Alt kısımda da hoparlörümüz yerleştirilmiş durumda ki mono hoparlör var bu akıllı telefonda ki zaten akıllı telefonun dünyasının pek çoğu için HTC One ayrı tutmak gerekirse genelde
%90'ın üzerindeki telefon modellerinin hepsinin mono olduğunu söyleyebiliriz.
Mono hoparlöre sahip olduklarını söyleyebiliriz. Arka kısma baktığımızda BlackBerry telefonlardan aşina olduğumuz o BlackBerry logosu yine orta kısma işlenmiş durumda. Yine üst sol kısımda ise bir adet flash ve 8 megapiksel çözünürlüğündeki ana kameramız bulunuyor. Telefonun ön kısmında ise alta BlackBerry logosunun yerleştirildiğini görmekteyiz. Üst kısımda ise ahizemiz var. Kameramız var, yine ön kameramız ve bunun yanında
yakınlık sensörü.
Yakınlık sensörüyle durum bildirim LED'imiz var. Telefon siyah rengi hakim ama bu telefon aynı zamanda bir beyaz seçeneği de mevcut. İleride belki daha farklı renk seçenekleri de eklenebilir. Bunun kırmızı versiyonun hazırlandığı da söyleniyor. En azından belki bazı geliştirici adaylar için bu telefonla sağlanabilir ama telefon son derece şık. Hani önden bakıldığın sanki yekpare bir yapıya sahipmiş gibi görünen ama aksine kapağı da çıkartılabilen özel bir telefon.
Evet, detaylarını fazla göstermemesi noktasında aslında telefon sadeliğinden doğan bir şıklığa sahip. Zaten ilk elinizde aldığınızda da o telefonun oluşturduğu güzel malzeme hissi, tutuş hissiyatı telefonun şıklığına, hani karizmasına bir miktar daha karizma ekliyor diyebiliriz. Gerçekten hem güzel kaliteli bir görünüm isteyenler hem de güzel bir hissiyat, dokunma isteyenler BlackBerry Z10'u bu konuda beğeneceklerdir. Zaten her ne kadar son kullanıcılara yönelik bir cihaz olsa da iş tarafında da kurumsal alanda da çok sıkça kullanılması beklenen bir telefon olduğu için hani o iş hayatının ağırlığına, ortamına da çok rahatlıkla ayak uyduruyor.
Evet, BlackBerry Z10'un tasarımını genel olarak beğendiğimizi söyleyebiliriz. Malzeme kalitesi de üst seviyede. Dolayısıyla hem tasarım hem de malzeme kalitesi açısından sınıfının standartlarını belirleyen telefonlardan bir tanesi. Şimdi buradan yavaş yavaş yazılım kısmına geçelim. Tasarımını beğendik ancak yazılımıyla ilgili aynı hissiyatları koruyor muyuz bunu göreceğiz. Çünkü yeni bir işletim sistemine sahip BlackBerry 10 adını taşıyan bu işletim sistemi aslında çok yeni sayılmaz. QNX temelli bir işletim sistemi. Aynı çekirdeği kullanan, aynı yapı üzerine inşa edilmiş, hali hazırda bir işletim sistemi var zaten BlackBerry'nin. Playbook işletim sistemi olarak da geçen, Playbook tablette.
Tablet olsa, BlackBerry tablet olsa.
Tablet olarak, aslında tablet işletim sistemi olarak çıkan bir yazılımdı ve büyük de bir güncelleme aldı yakın zamanda. BlackBerry 10 ise yine aynı çekirdek yapısı üzerine şekillenen, farklı özellikleri de olan, pek çok yeniliğin ve iyileştirmenin yapıldığı BlackBerry tarafından da tamamıyla yeni işletim sistemi olarak sergilenen bir işletim sistemi platformu olarak söylenebilir.
Evet, BlackBerry 10 işletim sistemine baktığımızda aslında BlackBerry 7 işletim sistemine kıyasla birçok noktada hem Android'den hem de iOS'in gerisinde kaldığını görüyoruz ve BlackBerry'nin de donanımdan çok aslında yazılım üzerinde uğraştığını görebiliriz. Çünkü BlackBerry'nin bu BlackBerry 10 ile yaptıklarını detaylı bir şekilde incelediğimizde aslında kendi mevcut o güçlü yanlarını tutup piyasadaki rakiplerine karşı diğer özellikle geri kalan özelliklerinde olabildiğince öne çıkarıldığını söyleyebiliriz. Hani bu özelliklerin başında neler geliyor? BlackBerry'nin klavyesi her zaman fiziksel olarak bile çok ünlü olsa da bu deneyimi en yakın şekilde olabilir şekilde dokunmatik ekrana taşımaya çalıştıklarını görüyoruz. Bunun dışında kurumsal alanda normal sosyal hayatın, telefon kullanıcısının kişisel hayatının olabildiğince ayrılmaya çalıştığını, böyle kesin çizgilerle ayrılmaya çalıştığını görmekteyiz. Bunun dışında uygulamalar konusunda bazı yenilikler, güncellemelere gidildiğini görüyoruz. Ayrıca işletim sisteminin bu noktada çok önemli bir konu aslında bu. Çeşitli Android yazılımlarını özel bir derleyici vasıtasıyla tekrardan paketlenip hazırlanıp cihaz üzerinde çalıştırabilmesi konusunda çalışmaları var BlackBerry'nin. O yüzden aslında telefonun bütün eksik yanlarını bir şekilde tamamlamaya çalışmışlar. Ha, bazı noktalar tabii ki eksileri var. Bunları da zaten videomuzun ilerleyen kısımlarında eleştireceğiz. Ama bence mevcut zaman çarkında, mevcut zaman diliminde olabildiğince telefonu güncel iOS ve Android sürümleriyle benzer güzel bir deneyim sunacak hale getirmeye çalışmışlar.
Şimdi burada BlackBerry'nin aslında niyeti oldukça iyi. Rakiplerine kıyasla eksiklerini, onlarda olan fazlalıkları değerlendirerek daha dolu, daha herkese hitap eden ya da daha fazla kullanıcıya hitap eden bir işletim sistemi yaratmaya çalışmışlar. Burada bazı yeni yöntemler de denemişler. Bunları tabii pazarda ne kadar kabul görür, görmez bunu bilemiyoruz ama Bizim bunlardan bahsetmemiz gerekiyor. Birincisi şu, BlackBerry'nin kullandığı yeni işletim sistemi BlackBerry 10 tamamıyla gesture kontrolüne dayalı, yani tamamıyla parmak hareketlerine dayalı bir kontrolü temel alan bir işletim sistemi. Bu telefonda aşağıdan yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı, soldan sağa ya da sağdan sola parmak hareketleriyle farklı menüleri ya da farklı özellikleri aktif edebiliyorsunuz ki bu bize doğası gereği Nokia'nın N9 telefonunu ve MIUI işletim sistemini hatırlatıyor. Orada da tamamıyla parmak hareketleriyle yönetilebilen bir platform hakimdi. Bunun tabii belli zorlukları var, zira telefonun üzerinde herhangi bir fiziksel ya da kapasitif buton yok. Tamamen sizin kaydırmanızla alakalı, yukarıdan kaydırma ya da aşağıdan kaydırma ile alakalı bir yönetim şekli size sunuyor. Ama bunu sunarken de aslında bazı eksikleri var. Çünkü şöyle basit bir kaydırma hareketi yaptığınızda menü aktif hale gelmeyebiliyor. Tamamıyla yukarıdan ve iyi bastırarak kullanmanız gerekiyor ki açmak istediğiniz ya da ortaya çıkmasını beklediğiniz menüler ya da uygulamalar devreye girebilsin. Hani parmakla kontrol, tamamıyla parmakla kontrol. Şu anki diğer tüm akıllı telefonları kıyasladığımızda hani burada Nokia N9'un artık end of life olmuş. Yani hayatını, ömrünü doldurmuş bir telefon olduğunu dikkate alırsak eğer insanların alışması gereken ya da belki alışmak istemeyeceği bir çözüm olarak da gösterilebilir.
Evet, tamamıyla dokunmatik kontrollerle telefonu kontrol etmek, müdahale etmek aslında zor bir iş. Çünkü kullanıcıların belli alışkanlıkları var ve fiziksel düğmeler aslında birçok şeyi kesin sınırlarla yapabilen tuşlar olarak karşımıza çıkmaktalar. Özellikle Android'deki ve iOS'teki home butonunu burada değerlendirebiliriz. Hani nerede olursanız olun, nerede ne yapıyorsanız yapın, fiziksel olarak o tuşa dokunmanız o telefonu ana ekrana döndürme isteğinize çağrıştırıyor. Ama şimdi kullanıcıların bir de farklı bir tecrübeleri var. Belli bir uygulamada parmağını aşağıdan yukarı hareket ettirdiğinde belki o uygulamaya özel olarak farklı bir şey çıkar. Farklı bir uygulamada farklı bir menü açılır. Farklı bir özellik devreye girer. O yüzden tam olarak aslında parmak hareketlerinin kesinleşmiş bir sınırları yok yani. Her zaman parmağınızı sağdan sola çevirdiğinizde işte o uygulama bir sonraki uygulamaya geçecek veya menüye geçecek diye bir alışkanlık insanlarda yok. Tamam, BlackBerry 10'da böyle bir sistem var, böyle bir altyapı tasarlanmış ama insanların buna alışması için bir süreç gerekecek. N9'da Nokia denedi. Çok aslında iyi de çalışmıyordu. Belki burada BlackBerry'nin sistemi hem donanım olarak daha güçlü olduğu için ve yazılım entegrasyonu daha başarılı olduğu için daha verimli çalışıyor ama kullanıcıların sonuçta alışması gereken yeni bir hareket, yeni bir nasıl diyelim tecrübe ister istemez belki de insanların tercihine sunulmadan, tercihine bakılmadan insanların hayatına, Z10 kullanmak isteyenlerin hayatına sokulmuş olacak.
Tabii şimdi BlackBerry'nin hitap ettiği kitle arasında iş dünyasının temsilcileri, yöneticiler ve çalışanlar da olduğu için burada belli bir gerçeği kabul etmek gerekiyor. İş dünyasındaki pek çok insan radikal değişiklikleri sevmez ya da hani zaten zaman kaybetmemek adına bunlarla uğraşmak istemeyecek türde insanlar olduğu için hani bu biraz daha çok son kullanıcılara yönelik bir girişim olarak da gösterilebilir ama alışması zaman alan bir kullanım şekli olduğunu kabul etmek gerekiyor. Zira hani biz Android tarafında örneğin fiziksel home butonu yerine kapasitif butona geçildiği zaman bile acaba kullanıcılar bunu kabul eder mi etmez mi diye bir takım eleştiriler yapabiliyoruz ya da çelişki içerisinde kalabiliyoruz. Ama bu telefonda hiçbir şekilde fiziksel buton yok. Telefonun işletim sistemini kullanmaya yönelik olarak. Tabii sağda solda
ses düğmeleri
var ama telefonun geneliyle ilgili olarak parmak hareketleriyle kullanmanız ve alışmanız gerekiyor. Hangi yönden ne tarafa kaydırırsam hangi uygulama çıkar tarzında. Tabii BlackBerry'de illaki pazarda yaptığı bir araştırma vardır. Bu yönde karar alırken illaki belli bildikleri bir unsuru vardır. Umarız kendi işlerinin aklı çıkarlar çünkü sıkıntı içerisinde olan bir üretici olduğu için yeni işletim sistemi ve yeni donanımların belli bir piyasa başarısı yakalaması gerekiyor ki varlıklarını sürdürebilsinler diye ama radikal bir girişim. Hani sonuçlarının ne olacağını uzun vadede bekleyip görmek gerekiyor. Dokunmatik kontrol, sadece parmaklarla kontrol işletim sisteminin bir kısmıydı. Şimdi diğer kısımlarına bakalım. İşletim sisteminin güçlü olduğu bir yan var, o da multitasking dediğimiz çoklu uygulama çalıştırma. Bu zaten Playbook'un da çok iyi yapabildiği bir özellik. Bir yandan oyun oynarken bir parmak hareketiyle 1080p videoya geçiş yapıp video izlemeye başlayabiliyorsunuz. Daha sonra tekrar aynı uygulamayı açmak istediğinizde çok hızlı bir şekilde sonuç alabiliyorsunuz ki hani multitasking konusunda belki de şu an piyasada gerçek anlamda performansı verebilen tablet anlamında en azından Playbook en iyi örneklerden bir tanesiydi. Şimdi BlackBerry bu özelliği almış, geliştirmiş ve BlackBerry 10 işletim sistemine entegre etmiş. Yine hızlı bir şekilde uygulamalar arasında geçebilmek, parmak hareketleriyle farklı uygulamaları devreye sokabilmek ya da kapatabilmek mümkün.
Herde bir cihazda birden fazla uygulamanın aynı anda arka planda çalışabilmesinin en önemli unsuru olabildiğince yüksek miktarda bellek. BlackBerry'nin de zaten burada cömert davrandığını ve sistemin 2 GB bellekle sunduğunu görmekteyiz. Ne kadar çok bellek olursa o kadar çok programı, uygulamayı arka planda aktif bir şekilde tutabiliyorsunuz. BlackBerry senin de dediğin gibi tablet tarafından zaten QNX tabanlı BlackBerry tablet işletim sisteminde bu çoklu uygulama işini güzel bir şekilde çözmüştü. Zaten o tabletin donanımı ile telefonun donanımına baktığımızda aslında paralel telefonun donanımının bir miktar daha iyi olduğunu görüyoruz ama ikisi de aynı mimari. Tablette de OMAP 4430 vardı baktığımızda. Grafik birim ve saat frekanslarını saymazsak. Hani üzerine geliştirilebilecek, daha bir şeyler eklenebilecek akıllıca bir hareket, aynı donanımla devam edilmesi. İşte telefona baktığımızda zaten birden fazla uygulamanın çalışması odaklı bir telefon olduğunu da görebiliriz. Telefonu açtığımızda parmak hareketlerinden bahsetmiştik. Ekranı aşağıdan yukarı doğru itlediğimizde direkt olarak mevcut uygulamaların bulunduğu bir liste geliyor ekranda. Dörderli gruplar halinde ve burada pencereli görebiliyoruz. Buradan istediğimiz bir uygulamayı seçip o uygulamanın kaldığı yerden devam edebilmek mümkün. Bunun dışında BlackBerry'nin aslında fazla bir standart haliyle geldiğinde fazla bir menüsü olmadığını söyleyebiliriz. Herhangi bir uygulamadayken parmağınızı aşağıdan yukarı ittirdiğinizde bu çoklu uygulama multitasking penceresine geliyorsunuz. Sağ tarafı ittirirsiniz ekranı parmağa. Burada menüler ve ikonlar var. Sol tarafı ittirdiğinizde ise BlackBerry Hub'a ulaşıyorsunuz.
Evet, hazır BlackBerry Hub'dan bahsetmişken bu noktaya da değinmekte fayda var. Çünkü BlackBerry'nin en büyük özelliklerinden bir tanesi de, sunduğu en büyük yeniliklerden bir tanesi de BlackBerry Hub. BlackBerry Hub adından anlaşılabileceğizdir. Hub zaten merkez, ana nokta demek. Ana nokta olarak da çevirebiliriz biz bunu. BlackBerry Hub ne işe yarıyor? Şimdi yine onlardan da bahsedeceğiz. BlackBerry işletim sistemi çok ciddi bir sosyal medya entegrasyonu ile geliyor. Üzerinde neredeyse bütün sosyal ağlar var. BlackBerry Hub altında da Facebook, Twitter, LinkedIn gibi çeşitli sosyal kanallardaki güncellemeler, gelen SMS'ler ya da cevapsız aramalar gibi tüm unsurları tek bir ekranda takip edebilmek mümkün. Parmağınızı soldan sağa doğru kaydırdığınız anda o ilgili uygulama açıksa eğer BlackBerry Hub devreye girerek diğer gelen bildirimleri, diğer gelen mesajları ve diğer ek unsurları sizlere gösterebiliyor. Bu hani pratik kullanım açısından oldukça iyi düşünülmüş bir detay. Bunu yapmak isteyenler vardı daha önce.
Evet, çeşitli uygulamalar, widgetler, çeşitli yani kombinasyonlarla denendi ama hiçbiri verimli çalışmadı. Burada BlackBerry ise işletim seviyesinde bunu entegre ederek çok güzel bir şekilde harmanlayıp BlackBerry Hub altında kullanıcılara sunuyor.
Evet, BlackBerry Hub'ın hakikaten çok iyi çalıştığını söylemek gerekiyor. Hani farklı, özellikle Android tarafında farklı telefonlar için, farklı üreticiler için belli uygulamalar farklı sosyal medyalardaki güncellemeleri ve bildirimleri çekebiliyordu. Ancak bunlar telefonu aslında yavaşlatıyordu bir noktadan sonra. Fakat BlackBerry Hub'da sistemin çok hızlı çalıştığını ve tüm güncellemelere hızlı bir şekilde erişebildiğinizi söyleyebiliriz. Buradan hazır sosyal medyadan bahsetmişken yavaş yavaş içerisindeki uygulamalardan da bahsedelim. Şimdi BlackBerry'nin Xeon işletim sistemi kaynaklı olarak tüm sosyal medya uygulamalarının neredeyse içerisine barındırarak geliyor. Yani telefonu kutudan çıkardığınız an itibariyle Facebook, Twitter, LinkedIn ve Foursquare halihazırda sisteme dahil olmuş bir şekilde karşınıza çıkmakta. Üstüne üstlük bulunan hepsi birer uygulama olarak karşınıza çıkmakta. Dört büyük sosyal integrasyonun bu sistem içerisinde olması farklı kullanıcılar için de cezbedici bir unsur olabilir. Çünkü telefonu sadece mesajlaşmak ve sosyal medyalar kanallarına ulaşmak için kullananlar da var. Onlar için zaten hepsi standart olarak gelmekte. Uygulamaların kendilerine baktığımız zaman Facebook'ta, Twitter'da, Foursquare'de standart Android arayüzü nasılsa 3 aşağı 5 yukarı benzer şekilde karşımıza çıkıyor. Yani böyle çok radikal değişiklikler yok. Örneğin Foursquare uygulaması Android'den farklı olarak Windows Phone'da daha farklı görünüyor ama burada alışık olduğumuz arayüzün çok benzerinin olduğunu söyleyebiliriz. Ve tüm bu yazılımlar BlackBerry Hub'la entegre olarak çalıştığı için sadece yüklü olarak gelmiyorlar, aynı zamanda sisteme ciddi şekilde entegre edilmiş durumdalar. Bunlar güzel gelişmeler. Buradan istersen internet tarayıcısına geçelim. Çünkü akıllı telefonlar hayatımızın en büyük parçaları ve bu telefonlar yanımızdayken sürekli internete girmek istiyoruz. İnternet tarayıcısının da aslında hızlı çalışan bir internet tarayıcısı olduğunu ve modern teknolojilere destek verdiğini söyleyebiliriz.
Evet, tarayıcının teknoloji anlamında hiçbir eksikliği yok. HTML5 tabanlı sayfaları çok rahat, güzel, hızlı bir şekilde açabiliyor. Zaten donanımla burada işletim sisteminin uyumu çok başarılı olduğu için ve tek bir donanım üzerinde, en azından şu an için tek bir donanım üzerinde çalışmak için optimize edildiği için özellikle web sayfalarında da çok hızlı bir şekilde sayfaların render edildiğini görmekteyiz. Kaydırma hızı ve yaklaştırma, büyütme, küçültme hızları da BlackBerry Xeon'un tarayıcısında son derece rahat ve pratik bir şekilde çalışıyor. Tarayıcının performansını değerlendirebilmek adına aslında sistem yeni olduğu için fazla bir benchmark yok. Burada kullanabileceğimiz bir SunSpider var. SunSpider'ın sonucuna baktığımızda da 1450-1500 milisaniye gibi bir süreyle ortalama en azından Android tarafındaki birçok telefona benzer skorlar ulaştığını görebiliriz. Hatta bazı 4 çekirdekli telefonların skorlarına bile yaklaştığını görüyoruz Xeon'un SunSpider sonucunun.
Yani tarayıcısı aslında oldukça iyi çalışan bir akıllı telefon olduğunu söyleyebiliriz. SunSpider sonucu itibariyle de bugün Android dünyasında büyük ihtimalle Samsung'un Galaxy S3 modeliyle benzer sonuçları imza attığını söyleyebiliriz. Hatta pek çok telefonda daha iyi sonuçlar aldığında altını çizmek gerekiyor. Buradan da istersen telefonun içerisindeki diğer uygulamalara yavaş yavaş bakalım. BBM'i sonuna bırakacağım. BBM önemli bir uygulama. Resimler, müzikler ve videolar uygulamalarına baktığımızda aslında hepsinin sade bir arayüze sahip olduğunu ve çok ekstra özellikler sunmaktan ziyade var olan içeriği görüntülemeye çalışan ve kullanımda basitliğin, pratikliğin hedeflendiği uygulamalar olarak gösterilebilir.
Evet, uygulamalar zaten biraz da BlackBerry'nin hem eskiden gelen alışkanlıklara doğan bir uygulama şekli etrafında şekillendiğini görüyoruz. Yeni uygulamalarda aslında biraz daha BlackBerry Z10'un zaten geliştirici tarafındaki aktif olmasından dolayı işte telefonun çıkışına yetiştirildiğini söyleyebiliriz. Tabii bir de işin Android Player tarafı var ki oraya da biraz bahsetmek lazım. Hani BlackBerry'nin de bu konuda eli biraz güçlü ve üzerine de eğiliyorlar, daha fazla yatırım yapıyorlar. Hani Android Player'in ne olduğunu da açıklayalım. Android Player, BlackBerry 10 üzerinde, 10 işletim sistemi üzerinde Android uygulamasının çalışmasını sağlayan bir ortam uygulama. Ama hani direkt APK dosyasını alıp da telefona kurup da uygulamayı çalıştırma gibi bir şansınız yok. Burada uygulamanın özel bir derleyici tarafından tekrar paketlenip BlackBerry Z10'a uygun hale getirilmesi gerekiyor. Yani bunu yapmasındaki sebep de mesela Android'de bir uygulamada, oyunda, herhangi bir şeyde, aplikasyonda menü tuşuna bastığınızda fiziksel bir menü tuşu olduğu için bunu uygulamayı bildirebiliyorsunuz. Ama BlackBerry Z10'da böyle bir imkan yok. Keza geri tuşu içinde. Bunların hepsinin dokunmatik arayüze uygulanması için tekrar bir port edilmesi gerekiyor. Şu andaki mevcut uygulama Android'in 2-3 sürümü için geçerli. 2-3 uygulamalarını büyük bir miktarda çevirebiliyor. Kalan kısımları da işte ufak tefek hataları da aslında geliştiriciler tarafından ufak bir çalışmayla düzenleyebilmek mümkün. Yakın zamanda da Android 4 bit desteğinin BlackBerry Z10'daki Android Player'e geleceğini de söyleyebiliriz.
BlackBerry Z10'un içerisinde aynı zamanda dokümanları görüntülemek için de özel bir uygulama var. Bu uygulama vasıtasıyla Microsoft'un Word, Excel ve PowerPoint dosyalarını görüntüleyebiliyorsunuz. Bu yine şirketin kurumsal tarafa yönelik girişimlerinden bir tanesi olarak değerlendirilebilir. Yani telefonun içerisinde çok sayıda uygulama var, oyunlar da var. Uygulamalar arasında haritaları da gösterebiliriz. Yine standart olarak gelen haritalar uygulaması vasıtasıyla hani yön bulmak ve konum belirlemek gibi ekstra fonksiyonları da gerçekleştirebiliyoruz. Oyunlar tarafında tabii basit oyunlar var. Hani böyle çok yüksek grafik kalitesine sahip akıcı hardcore diyebileceğimiz oyunları beklememek lazım. Şu an marketinde de yok zaten. Umarız ileride olur. Ancak şu an aynı Windows Phone ekosisteminde olduğu gibi BlackBerry tarafı da oyun açısından zayıf bir yapı sergiliyor. Tabii ekstra çeşitli uygulamalar var. Hava durumu, dosya yöneticisi, pusula ve benzeri
her
gibi ama
her telefon akıllı telefonda görmeye alışık olduğumuz uygulama. Her söylemeyi bile aslında.
Görmeye alışık olduğumuz uygulama ve çoğunun arayüzü artık yavaş yavaş birbirine benzediği için çok fazla detayına da girmeye gerek yok. Yine Dropbox'a bağlantı uygulaması var. Bu sayede Dropbox üzerinden bulut bilişim tarafında dosyalarınızı yedekleyerek herhangi bir farklı noktadan dosyalarınıza cihazınız vasıtasıyla erişebiliyorsunuz. Burada istersen şimdi BBM'e değinelim. BBM önemli çünkü BlackBerry yıllarca aslında BBM özelliğiyle popüler oldu diyebiliriz. En büyük platformun en büyük yeteneklerinden birisi. Mesajlaşma servisiydi. Şimdi BBM de güncellendi. Eskiden sadece BlackBerry telefon sahipleri bu telefon üzerinden yazılı bir şekilde mesajlaşabiliyorlardı. Artık video servisi de devreye girmiş durumda. Daha zengin bir karşılıklı sohbet iletişim yazılımı olduğunu söyleyebiliriz aslında BBM'in.
Evet, BBM'in geliştiğini görüyoruz çünkü BBM'e çok güzel alternatifler piyasada var bugün. Özellikle WhatsApp gibi ki WhatsApp şu anda uygulama olarak Z10'da maalesef yok. BBM'e baktığımızda ise BBM'in buna bir alternatif olarak daha fazla geliştirildiğini ve bu açığı aslında kapama yönünde çalışmalar yapıldığını söyleyebiliriz. Yeni BBM'de konum paylaşabiliyorsunuz, dosya gönderebiliyorsunuz, video çekebiliyorsunuz, resim gönderebiliyorsunuz. Yani şu an modern bir mesajlaşma uygulamasının yapabildiği her şeyi BBM mevcut BBM, yeni BBM artık geliştirebiliyor. Bu da BlackBerry kullanıcılarının en azından aralarında bir eksiklik hissetmeden konuşmalarını, görüşmelerini ve herhangi bir şekilde iletişim kurmalarını imkanını sağlıyor.
Tabii BBM özellikle BlackBerry kullanıcılarının kendi içlerinde haberleşebilmeleri için önemli bir yazılım. Burada hani şunun altını çizmek lazım. BlackBerry denince genelde internete girmek için BlackBerry'nin kendi BIS, BlackBerry Internet Service paketini satın almak gerekiyordu. Ancak yeni işletim sisteminde bu kısmen aşılmış durumda. Aşılı. İnternete girmek, çeşitli internet aktivitelerini yapmak için böyle bir pakete ihtiyacınız yok. Ancak söz konusu BBM olduğu zaman ya da diğer özel servislere erişmek olduğunda tabii ki BlackBerry'nin kendi paketlerinden de faydalanmak gerekiyor.
İstersen buradan biraz da kurumsal tarafa bakalım. Özellikle BlackBerry Balance'dan da bahsedelim istersen. Çünkü hakikaten BlackBerry'lerini hem kurumsal alanda kullanmak isteyen hem de kişisel hayatlarında kullanmak isteyen kullanıcılar için oldukça önemli bir özellik. BlackBerry Balance ne? Aslında çok güzel düşünülmüş ve akıllıca bir hareket uygulama olmuş. Şimdi BlackBerry cihazlara baktığımızda zaten bir her türlü bir şifreleme mekanizmasının cihazların uzun zamandır sahip olduğunu biliyoruz ve bu şifreleme mekanizmasıyla hem telefon içeriği şifreleniyor hem mesajlaşmalar, görüşmeler, her türlü iletişim aslında şifreleniyor. BlackBerry Balance'ın iki farklı modu var. Biri iş, biri de klasik hayat, kendi özel hayatınız. Şimdi iş modunu aldığınızda bu cihazları biliyorsun supervisorlar, sizin üzerinizdeki IT yöneticileri aslında takip edebiliyorlar ve cihazları gerçekten iş için kullanıp kullanmadığınızı görebiliyorlar. İçerisinde saklı olan veriler de bunlara dahil. Fotoğraflar olsun, konumunuz olsun, herhangi aklınıza ne gelebilirse uzaktan bu cihazlara erişmeleri mümkün. Ama siz bu telefonu kişisel hayatınız içinde kullanıyorsanız, bu hemen BlackBerry Balance üzerinden kişisel kullanım anında, kişisel kullanım moduna geçirdiğinizde bu verileriniz tekrar şifreleniyor ve bu sefer bu veriler sizin o yöneticiniz tarafından görünemez bir hale geliyor. Bu da oldukça güzel bir özellik. Çünkü birden fazla telefon taşımak aslında gerçekten sıkıcı bir durum. Özellikle sırf görüşme için kullanıyorsanız iki telefon hakikaten külfet olabiliyor. Şarjı bitiyor.
Zaten hani şunu söyleyeyim. Aynı sıkıntı. Benim etrafımda BlackBerry kullanan şirket çalışanlar aynı zamanda ikinci bir telefonla sahip ya iPhone ya da Android tabanlı kişisel telefonlarını BlackBerry yeni işletim sisteminde buna bir son vermeyi amaçlamış ve adeta iki farklı profil yaratır gibi kurumsal dosyalar ve kurumsal bilgilerle bireysel bilgilerin ayrışılmasını sağlayarak üstüne üstlük her ikisinin kendi aralarını şifreleme yöntemiyle koruyarak da bunu öne geçmeye çalıştıklarını söyleyebiliriz.
Evet, sizin kendi özel kişisel hayatınızdaki içerikleri herhangi bir şekilde üst yönetim tarafından, şirketin tarafından paylaşılamıyor.
Ama tabii orada hani duygusal da bir durum var. Hani sabahtan akşama kadar şu telefonla iş mailleri cevaplayıp akşam ekleyip dur kurum bireysel mesajlarımı bakayım demek de insan içerisinden gelmeyebilir fakat böyle bir seçeneğin sunulmuş olması da güzel.
Tercihine sunulması güzel olmuş.
Şimdi biraz daha hani telefonun daha kişisel kullanım yönelik yeteneklerinden bahsedelim. Önce NFC desteğinden söz etmek lazım. Telefonda NFC desteği de var. Yani yakın alan, yakın saha iletişim özelliği ve akıllı etiketler uygulaması da var. Bu uygulamaları kullanarak NFC destekli çeşitli etiketler vasıtasıyla tek dokunuşla farklı uygulamaları çalıştırabilmek, farklı kişilere profiller arasında geçiş yapabilmek mümkün. Bu zaten artık modern telefonların olmazsa olmaz özelliklerinden birisi haline geldi. NFC anteni de zaten telefonun arka kapağının içerisinde dahil edilmiş durumda. Aynı diğer pek çok telefonda olduğu gibi. Buradan da kameraya geçelim. Artık akıllı telefonlar alırken kamera performansına da daha fazla önem verir hale geldik. Çünkü akıllı telefonlar için kameralar gelişmeye başladı. Hatta pek çok giriş seviyesi kompakt dijital kamera yerine kullanıcıların akıllı telefon kameraları kullanmaya başladığını, bunları da Instagram gibi çeşitli fotoğraf paylaşım ağlarında paylaşarak birbirleriyle bir etkileşim içerisinde olduklarını görmekteyiz. BlackBerry Z10 üzerinde az önce dediğimiz gibi 8 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera var. 1080p video kaydı yapabiliyor 30 kare saniye hızında. Farklı tabii çözünürlük ve kalitelerini ayarlayabilmek mümkün. Hani burada kameranın belki en büyük özelliği time shift denen özellik. Bu özellik vasıtasıyla hani daha renkli görüntüler, daha güzel böyle kareler yakalamak da mümkün aslında.
Evet, time shift birçok üreticinin telefonlarında özellikle son dönemde farklı isimler altında yer alan bir özellik. Time shift ne işe yarıyor? İki farklı fotoğraf çekiyoruz. Mesela Erdi ile bizim şu anda fotoğrafımızı çekiyoruz. 3-5 farklı poz çektik. Hı hı. Ve bir pozda Erdi'nin biraz yüzü hani istediği gibi çıkmamış. Birinde de benimki çıkmamış. Burada farklı fotoğraflar arasındaki yüzleri aynı bir fotoğraf üzerinde birleştirerek ikimizin de en güzel göründüğümüz, istediğimiz şekilde görünmesini sağlayarak hani güzel bir profil, güzel bir fotoğraf ortaya çıkarabilmek mümkün. Bu aslında farklı bir firmanın teknolojisiydi. 2-3 yıl öncesinde bizlere bunun demolarını gösteriyorlardı. Artık bugün bütün akıllı telefonlarda, özellikle üst seviyelerde bu benzer özellikleri görebiliyoruz.
Evet, bu eğlenceli bir özellik. Hani yüzünüzü beğenmediğiniz zaman değiştirebiliyorsunuz ve güzel bir daha güzel fotoğraf elde edebiliyorsunuz. Hani fotoğraf manipülasyonunda da son noktanın bu olduğunu artık söyleyebiliriz. Video performansı da fena değil. Fotoğraf performansı da şimdi fiyat anlamında bu segmentteki telefonlarla kıyaslandığı zaman biraz daha kötü maalesef. Hani orta ayar, orta seviyede bir fotoğraf ve video performansına sahip olduğunu söyleyebiliriz ama hani İyi demek ya da segmentin öncülük eden bir kamera performansından bahsetmek BlackBerry Z10 için maalesef mümkün değil.
Evet, ortalamanın üstünde bir kamerası var. Özellikle ışığın güzel olduğu yerlerde güzel video çekiyor, güzel fotoğraf çekiyor. Düşük ışık performansı hani eleştirilebilir. Burada zaten bir akıllı telefonun düşük ışık performansını özel bir sensörü, özel bir yapısı bulunmadığı sürece çok da fazla bir şey, hani mucizeler beklememek lazım. Ama senin de dediğin gibi aslında birazdan eleştirilerimiz o konuda da gelecek. Fiyat segmenti olarak baktığımızda işte bir telefonda ultrapiksel farklı sensörler var. Apple'ın iPhone serisinde kullandığı farklı lens teknolojileri.
Gerçek zamanlı HDR video kaydı var.
Exmor, RS sensörler falan havalarda uçuşurken aslında BlackBerry Z10'da hani Z10'un da kamerasının da şusu var diyebileceğimiz bir özelliği maalesef yok.
Evet, bu telefonun nesi var derseniz şimdi aslında neleri var neleri yok o kısımlara gelelim. Önce pil performansından bahsedelim. Telefonun üzerinde 1800 mAh'lik pil var. Donanımı çift çekirdekli bir işlemci olduğu için ekranda biraz enerji verimli bir ekranı var. Ekranın o açıdan iyi bir ekran sahibi olduğunu söyleyelim. Bu telefon tam şarjı bir günü tamamlıyor. Zaten tamamlanması da gerekiyor çünkü şirketleri hedefliyorsanız eğer sahadaki çalışanlar zaten bu telefonu gün boyunca mesai saatleri içerisinde kullanmak zorundalar. BlackBerry bunu başarmış zaten firmanın telefonları. Son bazı modellerini hariç tutuyorum. Genelde pil performansı açısından iyi bilinen telefonlardı.
Birkaç gün çıkarabiliyordu aslında o modeller ama Z10 burada biraz akıllı telefon handikapından yola çıkarak bir günlük sınırı rahat bir şekilde doldurabilecek şekilde ayarlanmış.
Tabii burada şunun altını çizeyim. Daha fazla özelliği bünyesinde barındıran belki en güçlü ve en donanımlı BlackBerry telefonu olduğu için kullanıcılar daha fazla kullanmak isteyeceklerdir. Doğası gereği önceki telefonlara göre önceki BlackBerry telefonlarına göre pil ömrü biraz daha hızlı tükenebilir. Ama bir gün tamamladığını açık ve net bir şekilde söyleyebiliriz.
Pil konusunda hani endişeleri olan için şunu söyleyebiliriz. Oldukça ince bir pili var, ince ve uzun. Hani ben telefonu çok kullanıyorum, bütün gün elimden düşürmüyorum. Günün ortasında biterse ne yapacağım diye hani panik yaparsanız en kötü ihtimalle çantanızda, cüzdanınızda, hem montunuzun cebinde ufak bir yerde ekstra yedek bir batarya da alıp pilin bitmesi durumunda günü yedek bataryayla tamamlayabilirsiniz.
Tabii bu da önemli bir seçenek ama muhtemelen kimse bu seçeneği değerlendirmeyecektir. Genelde herkes aldığı telefonun tam şarjda bir gün tamamlamasını ister ama telefonun kapağını çıkartılabilir, pilini değiştirebilir olması da artı tanesine yazacağımız özelliklerden bir tanesi olarak söylenebilir. Kısaca toparlayacak olursak BlackBerry Z10 tasarım anlamında iyi bir telefon. Yazılım anlamında tamamıyla parmak hareketlerine dayalı kontrolü bir tarafa bırakırsak eğer yazılım tarafındaki ekosistemin büyüklüğü açısından Windows Phone'dan daha güzel daha, görünen
çıkışı ve, daha çok daha başarılı
çıkış,
oldu.
Çıkış noktası yani çıkış itibariyle sahip olduğu uygulama zenginliği açısından daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu telefonun Türkiye'deki fiyatlandırmasını dikkate aldığımızda maalesef bu fiyatın karşılığı olan donanım bu telefon değil. Bunun altını çizmek lazım. O fiyat segmentinde iPhone seçeneği var, iPhone 5 seçeneği var. Android tarafında Xperia Z, Galaxy Note 2 ya da benzer bir sürü telefon seçeneği var. Hani iyi bir başlangıç ama yanlış fiyatlandırma. Bu telefon şöyle 1200 lira belki 1200 lira civarında bir fiyatlandırmaya sahip olacaktı ki insanlar en azından vay BlackBerry yeni bir işletim sistemi çıkarmış. Bunu denesem nasıl olur tarzında bir düşünce içerisine girseler değer ama hani 2000 liraya yakın bir fiyatlandırmayla
o riske
değer mi? Evet. Bu takdirini biz sizlere bırakalım. Çünkü BlackBerry tutkunları da olabilir aranızda. BlackBerry'nin yükselişi zaten akıllı telefon piyasasının geleceği açısından kuşkusuz iyi bir durum olacaktır. Çünkü ne kadar çok rekabet orada o kadar çok son kullanıcı odaklı fayda anlamına gelir ama iyi bir başlangıç olması, yanlış fiyatlandırmayla devam ettirilmesi burada kötü bir unsur olmuş. Fiyatlandırma belki daha iyi ayarlanabilip daha rekabetçi bir seviyeye çekilebilirdi.
Evet, fiyatlandırma konusunda ben de sana katılıyorum. BlackBerry bu telefon üzerinde çok çalıştı. Hatta kurtarıcı gözüyle baktılar. Çünkü her çeyrekte açıklanan rakamlara baktığımızda pazar payı küçüle küçüle hani fındık kadar ufacık bir avuç pazar payı kaldı. Onu da birkaç sene içerisinde farklı böyle güncel bir adım atmazlarsa kaybedeceklerini öngörebiliriz. Z10 aslında burada bir kurtarıcı rolü üstlenebilir mi? Sundukları açısından, tipi açısından, fiziksel yapısı açısından hani uygulamalar konusunda BlackBerry'nin en azından o küçülen pazar payına bir dur diyebilecek bir telefon. Güzel bir başlangıç olabilir ama hakikaten 1899 lira gibi bir fiyatla bunu ülkemize sunarsanız bütün BlackBerry hayranının kalbini kırarsınız. Çünkü bu fiyat segmentte senin de söylediğin bir sürü telefon var ve bir sürü telefon da geliyor işin garibi. Hani HTC One da var bunlar arasında aslında benzer bir fiyattan çıkacağını söyleyebiliriz. O yüzden bu telefonun fiyatlandırmasını yaparken neyi düşünmüşler? Tamam, muhakkak üzerinde çok çalışmışlardır, çok büyük bir Ar-Ge çalışması gerçekleştirmişlerdir, çok büyük bütçeler harcamışlardır ama hani bunun karşılığında hemen beklemek, kullanıcılardan yüksek fiyatla, çok yüksek bir fiyatla bu telefonu satarak karşılığını almak yani biraz acelecilik olmuş bence. Çünkü Z10'u yaptınız, hani platforma hayat verdiniz, bunun bir geri dönüşünün olması lazım, bu telefonların satılması lazım. Satılması için de insanlarda ya dur, fiyatı da iyi, en azından şu telefonu bir deneyeyim. Ben zaten BlackBerry seviyordum. Eskiden beri kullanıyordum. Şimdi güzel bir telefon yapmışlar. Kullanayım da belki eskisinden de daha iyi olmuştur. Benim işimi görür diyebilecek bir düşünceyi maalesef 1900 liralık fiyat etiketiyle şu anda benim bakış açıma göre uyandırmıyor. Umarım yakın bir zaman içerisinde bu telefonun fiyatını daha güzel bir fiyat, rekabetçi bir fiyat aslında. Hani 1500 lira bile değil. Senin dediğin 1200 liralık bir bant bence bu telefonun maksimum satış bir fiyatı olmalıydı.
Kaldı ki hani o fiyata da Galaxy S3 gibi çeşitli alternatifleri bulabilmek mümkün.
Yani bugün Galaxy S3 belki BlackBerry tarafına sorduğumuzda ya biz donanım olarak değil hani kullanıcı deneyimi satıyoruz deseniz de sonuçta da şöyle bir gerçek var. İyi donanımda sattırıyor telefonu.
Yani iyi donanım sattırıyor. Bir telefonu 2000 liraya satmak istiyorsanız o telefonun wow dedirtecek bir özelliğin olması lazım. Maalesef bu özellik BlackBerry Z10'da.
Hiçbir yerinde yok. Ne kamerasında var, hani, ne pil performansında var.
En azından şunu diyebilirlerdi belki. İşletim sistemimiz yeni ama 6 çekirdekli ilk defa bir işlemci kullandık. Sonucunda tamam, kurumlarda bu müşteri kitlesi arasında olabilir ama şöyle bir gerçek var. Her yeni işletim sistemi güncellemesinde Android, iOS ve hatta Microsoft'un Windows Phone'un daha fazla kurumsal özellik kazanmaya da başladı. İşte Exchange desteği, çeşitli alternatifli e-mail servislerine ulaşım, şifreleme yetenekleri, işte Windows Phone 8'de BitLocker özelliği var. Daha kurumsal güvenlik sistemleri devreye girmiş durumda. BlackBerry'nin burada fiyatlandırmayı doğru yapması gerekiyordu. İyi bir telefon, iyi bir başlangıç, ekosistemde fena çıkış yapmadı. Ancak bu fiyatla maalesef işlerin çok zor olduğunu söyleyerek videomuzun sonuna gelelim istersen Ender. Bu videomuzda BlackBerry Z10'u inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşene dek şimdilik hoşça kalın.
Hoşça kalın. We'll be right back.